Halit Emre Arslan'la Bilinsin İstedim başlıyor. Bilinsin İstedik programına Halit Emre Arslan'la beraber ikinci bölüme başlıyoruz. İlk bölüme gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. 2, 3, 4 ve diğer bölümlerde çok ilginizi çekecek enteresan podcastlere ulaşacaksınız. Bilmek istediğiniz, sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyler olursa da info@podcastine.com mailine sorularınızı gönderebilirsiniz. Bir sonraki programımızda bunları ele alırız Halit Emre ile beraber. Halit Emre hoş geldin.
Hoş bulduk.
İlk programdan sonra bayağı bir ilgi çekti program. Teşekkür ederiz. Vakit ayırdın bize.
Ne demek? Ne demek?
2, 3, 4. programımızın konuları da belli. 3, 4'ü henüz söylemeyeyim. Sürpriz olsun ama ikinci bölümümüzün konusu elimizin, yüzümüzün çizgileri ne anlam ifade ediyor ve zaman içerisinde bunlar değişir mi? Doğru değil mi?
Evet, değişir mi?
Peki el ve yüz çizgilerimiz neyi anlatıyordu? Kısacık böyle bir anlatalım mı? Ondan sonra da el yüz çizgileri değişir mi zamanla? Onun detaylarını senden öğrenelim.
Tabii elimizdeki yüzümüzdeki çizgiler bizim zihniyetimizin özetidir. İlk bölümde de demiştik Aristo bunun için tüm organların organı, tüm pasif sistemin aktif faili eldir diyor. Yani bizim tüm bedenimizdeki pasif diye gördüğümüz tüm işte seçenekler, gördüklerimiz, dinlediklerimiz zihnimizi, zihniyetimizi oluşturuyor. Bu zihniyetin oluşmasıyla birlikte bizim karar mekanizmamız oluşuyor ve tabii ki bu düşünce ve düşünce meyliyle birlikte elimizde yüzümüzde bunlar beliriyor. Yani birinin suç işleme potansiyeli yüzünden okunur. Hatta cinayetle ilgili durumlar elinden okunur. Sapmaları, cinsel sapmaları elinden yüzünden okunur. Okuduğumuz şey aslında kişinin eli yüzü değil, zihniyeti. Elden ve yüzden gözüken zihniyettir. Ya olur mu, nasıl gözüküyor? Kan dolaşımı. İşin özü kan dolaşımıdır. Çünkü bir beyin sinir ağı haritasını incelediğimizde ilk göreceğimiz şey kişinin beynindeki, beyninden vücuduna ulaşan sinir ağlarının %80'i avuç içine geliyor. Ele geliyor. Ve bu yüksek oranda ağın gelmesiyle birlikte zihindeki bir değişim ele, zihindeki bir gösterge avuç içine, yüze yansıyor. Bu da kısacası bizim kişinin her halükarda eline ve yüzüne baktığımızda aslında onun zihniyetini okuduğumuzu, zihniyetini gördüğümüzü gösteren bir gösterge oluyor. Yani kısacası el çizgileri bizim kendi zihniyet özetimizi ve bu düşünceyle ve zihniyetle ilerlediğimiz takdirde ne elde ederiz, ne kadarını elde ederiz, ne kadar vakitte elde ederiz mesela kariyer hedefi var. Bu zihniyetle gidersen ne kadar zamanda nasıl elde edersin? Veya edememene neden olan zihniyet nedir? El ve yüzden gördüğümüz budur.
Ya bir çocuk mesela doğduğu zaman diyelim 2 yaş 3 yaş geldiğinde ama çok merak ediyorum. Mesela istihbarat servisleri ya da devlet. Bir çocuğun 2 ya da 3 yaşından itibaren el ve yüz çizgilerinden kaderiyle ilgili bir karara, bir fikre ulaşabilir mi? O el ve yüz çizgileri onun bundan sonraki hayatını yönetebilmek, planlayabilmek için birer veri teşkil eder mi? Anlatabilir misin biraz bize?
Tabii. Eder, etmiştir de. Bunun örneği en yakın olduğu için söylüyorum. Bu medeniyet noktasında mesela Roma'da çok keskin, katı olan bir şey ama en yakın Osmanlı'da. Devlet memurları bunlara kıyafetnameci diyorlar. Yani bu kıyafetnameciler yani bir bedeni kıyafet olarak gören bu kıyafet okuyucular bir devlet memuru. Bizim devşirme çocukları okuduğumuz tarih derslerimizde eksik kalan kısım o. Nasıl çocuk devşirdik biz? Taciroğlu beyaz peynir değildi bu. Tadıp da çocuğu almıyorsun. Karpuz değil. Kafasına vurup almıyorsun. Bu çocuğun istidat ve kabiliyeti 5 yaşında 7 yaşında adam oluyorlar orada. Ve bu alışla birlikte ki Sokullu Mehmet Paşa bunlardan biridir. Devşirme çocuklardan biridir. Mimar Sinan devşirme çocuklardan biridir. Yani kıyafetnamecilerin, el yüz okuyucuların istidat kabiliyetlerinin karşılığıdır bu. Ve devlete millete kazandırdığı adamlardır. Yani kişiye ki bunu daha önce de ilk podcast'te söyledik. 5 yaş ve üzeri, 7 yaş ve üzeri, 12 yaş ve üzeri çok kesin katı bize şey verir. Sadece kişi eyleme geçmemiştir. Yani orada zihniyet yatıyor. Lakin eyleme geçeceği vakit gelecek. Hani şu an bu çocukta böyle bir şey yok falan demekle ilgili bir durum için söylüyorum. Kısacası bunun örneği en yakın Osmanlı'dır. Mutlaka Enderun'dan çıkan kişilere rey hakkı mesela işte bir makama getirilecek. İşte kapı kulu olacak örnek veriyorum. O referans noktalarında oy verecek, rey verecek kişilerden biri de kıyafetnameciler oluyor. Yani kişiyi rahatlıkla hangi işi yapar, hangi işte muktedir olur ve bu noktada ne kadar başarılı olabilir, bize ne katabilir, sayısal mıdır, sanatsal mıdır bunlarla ilgili 5 yaşından sonra kişinin eli ve yüzü bize done verir vermiştir de ve bu dediğim gibi en yakın Osmanlı'da bize kullandığımız ve bize fayda veren bir done olarak karşımıza çıkıyor.
Yani nasıl oluyordu? Çocuk doğuyor. Osmanlı'dan bahsediyoruz. Bu çok enteresan bilgiydi. Yani çocuk doğdu. Evet. Çocuğun eline bakıyorlar. Mimar Sinan ya da başka bir örnek daha ver.
Sokullu Mehmet Paşa.
Sokullu Mehmet Paşa. Mesela 10 tane bebek. Evet. 10 tane bebek doğdu. Osmanlı'da bu bebekler doğduk. olduktan sonra ellerine bakılıyor ve aa bu çocuğun şöyle bir kabiliyeti var deyip ona doğru mu yönlendiriyor?
Evet, siyaset diyor ki mesela Sokulu Mehmet Paşa görüyorlar. Sanırım 8 yaşlarını buluyor onunki. Bu müthiş bir siyaset ehli diyorlar. Mimar Sinan zaten onun eğitimine çok acayip eğilmişler. Çünkü o mimariyle ilgili durumda farklı bir, yani nasıl söyleyeyim, spesifik bir oran her zaman çıkmaz. Genelde mesela Anadolu insanı karışık parmakları. Ne demek? Yani çok yönlüdür. Çünkü burası geçiş noktası. Birleşimler çok farklı. E ne oluyor kısacası? Çok yönlü insanlar oluyor. Çok yönlülük iyidir ama hangi yöne gideceğini bilmeyen insan için daldan dala atlamaya vesiledir. Bizim Anadolu insanı çok cesurdur, çok kabiliyetlidir ama bilemez ki hangi yönlülerine gitsin. Ama spesifik olarak evet bu mimar, evet bu siyasetçi diyebileceğin her zaman çıkmaz ve çıktığında da zaten yakalamışlar. Demişler ki sen mimar, sen siyaset üzerine eğitileceksin ve hakeza devlete de
kazanacaksın. Mesela Mehmet, bir dakika bu Mimar Sinan'dan yola çıkacak olursak, Mimar Sinan mesela kaç yaşında?
Devşirdikleri çocukları 5'in altında olmuyor. 12 hatta 18'e kadar Yeniçeri aldıklarını okursunuz. Yani çok nadirdir ama 12-18'e kadar alırlar ama genelde 5 ve 10 yaş arasında çocuk devşirirler.
Hangi çocukları devşireceklerine karar veriyorlar mı? Ya da devşirdikten sonra ellerine yüzlerine bakıp?
Yok, bakıp devşiriyorlar. Yani diyor ki bu asker olur, bunu al. Bakıyor, bu istihbar al. Bu işte Endor'unda ne lazım, ne açık, devlete ne kazandıracaklar. Bakıyor, tabii devlet de büyük ihtimal şey diyordur, bize böyle biri lazım, arayın, bulun. Ama bu biraz sipariş üzeri olacaktır. Geniş bir toprak, mutlaka kıyafetnamecilerin bu noktada payı var. Hatta Osmanlı'nın padişahlarının da bugün spiritüel diye öteledikleri bilimleri kullanan müneccim başları var mesela. Bugün müneccimlik hurafe olarak kabul edilir. Müneccim başıyla Fatih Sultan Mehmet Yavuz'un ismini koydu. Yavuz Sultan Selim'in ismini müneccim başıyla koydu.
Neden vazgeçildi bu metottan? Yani niye mesela şu anda bana enteresan geliyor?
Çünkü yani niye? Çok güzel. Çünkü biz belli bir tarihten sonra tamamıyla materyalist eğitim sistemine geçip sadece makineymiş gibi insana davrandık. Halbuki değil. İnsan tamamıyla, yani bir kilo verme hadisesi düşünün. Kilo vermeniz için işte şu kadar gram kalori almanız, bu kadar almamanız lazım. Şimdi bu işin matematiği. Lakin adam aşık oluyor, yemesine rağmen kilo veriyor. Bu işin manevi tarafı değil mi? İnsan sadece bundan ibaret değil. Yani psikosomatik, şurada şunun şurasında 150 yılı vardır der Cemil Meriç. Yani bu noktada insanı tanıma noktasında, hatta Cemil Meriç'in çok sevdiğim bir tabiridir, biz batıdan makineyi öğrendik. Gerçekten bu konuda üstad onlar. Ama insan tanımada üstad biziz. Yani bu noktada doğu insanı tanıma noktasında önde geliyor. O yüzden biz işte 1800'den itibaren materyalist bakış açısıyla birlikte bu tarz tecrübi ilimler saman altı edilmiş. Bunlar tecrübi ilimlerdir. Yıllar yılı tecrübe edilerek gelmiş. Mesela Roma. Hani biraz daha geri gideyim. Roma'da komutanlar ordu yönetiminde, savaşa katılmada ellerine bakıyorlar. Kim daha iyi yönetir? Kim bu savaşı daha talihli bir şekilde döndürür diye. Ki Roma çok Osmanlı'dan da köklüdür. Yayıldığı coğrafya ayrı, kökleşmesi ayrı. O yüzden Jules Caesar mesela çok iyi bir el okuyucusudur. Bu noktada birçok örnek geriye dönüp verebiliriz.
Mesela şu anda yapılıyor mu peki sence?
Yapılıyor.
Yani şu Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan çocukların ellerine bakılıyor mu doğduğunda? İstihbarat bilgiler mi?
Evet, şöyle söyleyeyim, tabii ki o bazda yapılmıyor ama bundan haberdarlar. Çünkü ben askeri giderken de böyle bir teklif olmuştu. Hani bununla ilgili, öğretilerle ilgili haberleri de var. Ama velakin ilk başta bunun herkes tarafından kabul edilip gizli bir şey değilmiş olduğu kabul edilmesi lazım. Ya bu çok olağanüstü bir şey falan. Hayır canım, yani nasıl ki matematik öğreniyorsun, bilmeyen için matematik olağanüstü geliyor ya. Okuma yazımı bilen çocuk bilmeyen nezdinde çok olağanüstü gözükür. Bu da böyledir, harftir, dildir. Yeni bir dil öğreniyorsunuz ve herkes kendi kabiliyeti bu dili öğrenebilir. O yüzden böyle bir devlet bazı yayılmasından sonra, insanlar için normalleştikten sonra çok güzel fayda verecek bir kullanıma ulaşacaktır.
Ya aslında bilinen, ondan sonra terk edilen bir bilgi mi bu? Yani şimdi kesinlikle hakikaten anlamaya çalışıyorum. Şimdi benim çocuğum doğdu, eline bakıldı, bu çocuk mimar olur ya da bu çocuk atıyorum sporcu olur denebiliyor.
Kesin.
Ve bu konuda da eğitimi organize edilebiliyor.
Aynen öyle.
Ve daha sonra bu bilgi bir şekilde kayıplara karışıyor. Ve artık eline yüzüne çocukların bak analitik dünyanın aslında dışında bilinmeyen bir durummuş gibi pompalanıyor.
Aynen. Bunu en çok William Benham dile getirdi, İngiliz edebiyatçı. Bu gizli ilimler kategorisinde olmaması gereken bir matematiktir diyor. Yani fizyonomi dediğimiz ilim gizli ilimler diye öteledikleri ilimlerden değil. Çünkü bildiğiniz kan dolaşımıyla değişen, sizin kendinizi değiştirmenizle, doğru beslenmenizle değişen ve yeni çizgiler, yeni hatlar çıkan bu yeni kader yollarıdır. bu gözlemleyebildiğiniz bir değişik, bu anatomik bir gerçeklik yani. O yüzden gizli ilimlerde durmaması lazım.
Yani. Niye gizli olsun ayrıca? Yani şimdi aynen öyle. Ben hakikaten anlamaya çalışıyorum. Benim çocuğum doğdu. Şu anda gerçi 19 yaşında da. Çocuğun eline baktık. Bu çocuk sporcu olur dedik. Ve bu bilgiye inandık. Ve çocuğun gelişimini ve eğitimini buna göre programladık. Ve sonunda bu çocuk başarılı bir sporcu oldu. Şimdi böyle bir gerçek var. Var. Doğru mu?
Hatta virgül koyayım. Bu çocuk nasıl sporcu olur da cevaplayabilirsiniz burada. Yani çocuğun mesela biraz daha büyüdü. 18'e geldi. 15'e geldi. Dedi ki hayır ya ben sporcu olacağım. Ama bak senin edebiyatla ilgili daha büyük kabiliyet. Hayır ben bunu olmak istiyorum. Peki olman yönündeki eksiklikler neler? Bunlara bakılır. Onlar daha kolay takviye edilir. Ve bu nebzede zaten şöyle düşünün. Edebiyatçı olacaktı mesela %80 buna kabiliyeti var ama %60'da sporcuna kabiliyeti var. %60'ı iyi bir şekilde doldurduğunda ve eksiklerini kapattığında oradan da büyük gelir elde edebilir. İyi başarılar elde edebilir. Bu bir seviye ve oran gibi düşünün ve eksiklerin görülmesi açısından da çok faydalı.
O zaman muhtemel potansiyelini aynen. Yani yüksek muhtemelle potansiyel kabiliyetini çocuğun kaç yaşına kadar çizgileri belirlenir? Belli olur yani.
Doğduğunda hemen elin de belli olur. Ama hemen. 5'e kadar biz bakmıyoruz. 5'ten sonrası önemli.
5. yaşında dedik evet. Ki bu çocuk sporcu olur. Ya da olma ihtimali yüksektir.
Evet.
Yani çok iyi bir sporcu olabilmek için X kişisinin %60 performans göstermesi gerekirken bu çocuk %20'lik performansla çok iyi bir sporcu olabilir diyebiliyoruz.
Aynen öyle.
Peki şu anda yapılmıyor mu bu?
Yani biz yapıyoruz.
Ama Osmanlı'da bu bir aslında regüler bir çok. Operasyonken evet. Şimdi aslında regüler değil. Peki. Diyoruz ki biz hayır hiç analitik değil bu. Evet. Bu bir sofistik soyut bir durum. Dolayısıyla biz bundan vazgeçelim dedik evet. Ve vazgeçtik.
Ki şöyle de bir tezatlık var. Sadece bizim ülkemizde bile 50'den fazla parmak oranlarının, yüz yapısının kişinin karakteriyle, sağlığıyla, yeteneğiyle bağı olduğunu anlatan akademik makale ve tez var. Yurt dışı bazı çok daha fazla. Hani artık kaçacak da bir yön yok. Hani hayır olur mu canım bu bir işte analitik değil vesaire. Hayır kesinlikle analitik. Kendine ait bir analitiği var çünkü.
Yani bu peki bilimsel. Yani evet. Sen diyebilir misin ki 5 yaşında bu çocuk. Baktık bu çocuğun eline. Evet bu çocuk sporcu olabilir. Dediğinde bunu dünyanın her yerini konfirme edebilecek analitik bir altyapı var mı?
Hayır şu an onu kabul ettireceğim bir altyapı yok. Lakin o altyapının şöyle söyleyeyim daha açık anlatacağım. Bir dikdörtgen çizelim. Bilimsellik
tanımı. Dur çiziyorum bir dakika. Tamam. Tamam çizdim.
Çizdik. Bir bilimsellik tanımı var. İşte bu dikdörtgenin içi bilimsellik tanımı. Demişler ki gözlemlenebilir ve ölçülebilir. Doğru. Her şey bu dairenin içine alacağız. Lakin çizdikleri bu dairenin dışında onların ölçü birimini aşan bazı gerçekler var.
O zaman onlar soyut gerçekler mi?
Soyut gerçekler. Tamam. Ve ki soyuttan somuta da geçiyor. Çünkü anlattığım şey kan dolaşımıyla ilgili bir durum ve tabii ki soyut. Sadece o pencereden bakmamışlar. Bilimsellik çerçevesini genişlettiklerinde yani gözlemlenebilir ve ölçülebiliri o tanımı genişlettiklerinde naturalizmden çıktığında bunu mecbur kabul edecekler. Çünkü bugün Harvard'da, Oxford'da el ve yüz çizgilerini anlatan kitaplar hem el kütüphanelerinde hem okulun kendi kütüphanelerinde var. Ve bugün adını unuttum Amerika'da bir üniversitede büyü dersleri açıldı. Sen akademik olarak büyü derslerine koyabiliyorsan demek ki büyü metafiziksel bir hadisedir. Blokajdır. Yani enerji, titreşim.
Sebep sonuç ilişkilerini şey yapabiliyor musun? Tanımlayabiliyor musun orada?
Aynen öyle. Aynen mesela bir sonrakinde beslenmeden konuşacağız dedik.
Evet.
El çizgilerinizle ilgili bir mesela karaciğerle ilgili bir hassasiyet gösteren işaret var. O işaret sebep cihetiyle senin yanlış beslenmenden dolayıdır. Sen doğru beslendiğinde o işaret silinecektir. Sebep ve sonuç ilişkisi senin düşünce yapın ve hayat tarzınla ortaya çıkacaktır.
Yani bunu çocuğun 5 yaşından itibaren sen diyebilirsin ki bu çocuğun beslenme ile ilgili bir problem olabilir ya da şuna dikkat etmelidir. Aynen. Bu çocukta bir sporcu altyapısı var. Bu çocukta mimar altyapısı var.
Hatta örnek vereyim. Çok yakın bir ahbabımın oğlu doğacak. Şimdi doğduğu gün, tarih vesaire de önemli ve isim de önemli. Velhasıl çocuk doğuyor. Dedim ki bak bu çocuk güzel bir isim almalı. Çünkü bu ayda doğanlarda bu tarz şöyle şöyle özellikler olur. Oraya geçiyorum. Çocuk doğdu. Eline baktık. Dedim ki bak simiyan dediğimiz bir işarettir bu. Bak bu çocuk çok sıra dışı bir çocuk. Yalnızmış gibi de olabilir. Çünkü bu tarzlar birileriyle iş yapmaktan hiç hoşlanmazlar. O yüzden oğlunu daha sosyalleştirici ve insanları arasında çok fark ettirici bir isim koymaman lazım. Çünkü bu çocuk zaten farklı. Ve insanların içerisinde farklı olmadığını hani şey yeni nesilde şey derler ya işte ucube. O tarz bir çocuk olmadığını görmesi için lütfen farklı bir isim koyma. Çünkü bu çocuk çok farklı bir çocuk gerçekten. Sıra dışı karakteri olan bir çocuk. Herkesle uyum sağlayamayacak. Herkesin anlayamayacağı bir çocuk. Beni dinlemediler. Çok spesifik bir isim koydular çocuğa ve gerçekten çocuk uyum sağlamakta o kadar zorlanıyor ki. Yani sadece bunda bile çocuğun sosyal hayatta çekeceği sıkıntı veya avantajları veya dezavantajlarını görüp ismini bile ona göre koyabilirsiniz. Davranışlarını bile ona göre belirleyebilirsiniz.
5 yaşından sonra nasıl ismini koyacaksın çocuğun?
Değiştirir.
Peki. Yeni bir isim ekler.
Ki ben bunu doğar doğmaz söyledim. Hani ince çizgiler henüz daha gelişmeden asıl tek bir çizgi, o bile bize birçok veri verir. Ve o veriye göre söyledim. Lütfen düzgün isim koy. Spesifik bir şey koyma. Böyle oldu.
Ne koydular çocuğun adı?
Hazar.
Hazar.
Erkek çocuğuydu ve çocuk gerçekten durmuyor ve anlaşılmayla ilgili problemleri oluyor vesaire.
Peki sonradan göbek adı yapsalar?
Evet. İşe yarar.
Olabiliyor mu?
Şöyle söyleyeyim.
Çözüyorum işi bu işi.
Telaffuzdur aslında bu. Bu da çok aslında spesifik bir şey. Mesela ismini değiştirdik. Hazar dedi. Ahmet Hazar koyduk. Buna bu çocuğa Ahmet dediklerinde artık her şey titreşim ya. Ve ses en ziyade en kutsi titreşim. Çünkü Tevrat'ta hiçbir şey yoktu. Kelam vardı denir. Kelam çok kutsaldır. Büyü dediğiniz şey nedir ki? Kelamdır. Yani evlilik dediğiniz nedir mesela? Ahitleşmektir. Seni seviyorum. Seninle evleniyorum. İşte kocalığa kabul ettiğinizi ettim. Kabul ediyor musun? Ettim. Bu kadar. Söz
beyandır.
Beyandır ve inanılmaz bir bağlayıcılığı vardır. Ve velhasıl kişiye biz ismiyle hitap ettikçe o ismin özelliğini alır. O yüzden lakap takmayın denir. Çünkü o isim yazılarak çizilerek konulur eskilerde. Mesela Fatih Sultan Mehmet Müneccinbaşı ile bir araya geldi. Müneccinbaşı dedi ki senin torunun çok öfkeli. Çok şiddetli bir çocuk. Torunu Yavuz Sultan Selim. Ve buna güzel bir isim koymamız lazım sultanım dediler. Oturdular. Mesela Halim de koyabilirlerdi. Ama H harfi bedel öder ve bedel ödetir. H harfi enerjisi yüksektir. Zaten bu adam çok enerjili geliyor. Bu ona çarpı 2 olur. Hani derler ya ismi ağır geldi falan. Ağır gelir. Selim koyuyorlar. Ama yine de o lakabı olarak Yavuz oluyor. Velhasıl kelam bu bilinerek koyulduğu varsayılarak kimseye diyor ki lakap takmayın. Çünkü o çocuk ismi her neyse onun özelliğine hem sayısı sayı değeri olarak hem kelam olarak girecektir. O yüzden mesela bugünlerde sık sık karşınıza çıkar. Suya güzel şeyler söylediğinizde
evet.
Moleküler yapısı iyileşiyor. İnsanın %70'i su. Ben karşımdaki insana isim olarak da güzel bir şey söylesem, güzel tavırlar söylesem ne olacak güzel kelimeler? O kişinin moleküler yapısı iyileşecek. Kişi dolayısıyla iyileşecek parça bütün ilişkisinde ve bu insan ilişkilerinde başarıda, kariyerde çok önemlidir. En az 53 çizgileri kadar doğru isim koymak, en az 53 çizgileri kadar konuştuğu kelimeyi seçmek, olumsuz konuşan biri onu var eder. Var eder. Yani aslında kelam sihirdir. Büyü dediğiniz şey eşittir kelamdır.
Bu bilgilerin zaman içerisinde analitik düşünce yapısından uzaktır. Dolayısıyla sübjektiftir ve kanıtlanamaz olmasından ötürü çok da önemsenmemeli deyip unutturulmuş olduğunu mu düşünmeliyiz?
Birincisi o.
Yani bana senin anlattıkların bayağı bir şey gibi geliyor. Bir hikaye dinler gibi dinliyorum ama yani ama çoktan hani sebep sonuç ilişkileri olan, makaleleri olan hani önemli bir konu.
Tabii.
Neden unutturulmuş olabilir bu bize ya da neyse?
Unutturulmuş veya sistemin içerisinde hatırlanması istenmemiş. Her neyse neticesine bakmak, sebebi ne olursa olsun neticesine bakmak ben bunu daha önemli görüyorum. Bu tamamıyla bir dediğim gibi çit çekiliyor ve bu çit aslında gerçek alanı gösteren bir çit değil. Tanım itibariyle gözlemlenmek ne demek? Ölçülebilmek ne demek? Hangi ölçü? Yani kilometreyi mezurayla ölçemem. O yüzden bu noktanın gözden kaçırılmasının nedeni bir bu. İkincisi ise suistimal edilmesi. Yani biraz nazarlara nazarlara alınsa ya deseler ki böyle bir şey var bir bakalım. Yani hani diyor ya bilim bunu da açıklamadı. Ya bilim daha çok genç. Yani dünya yaşlı ve bir sürü şey var. Sen bunlara henüz bakmadın ki. Bilim baksa evet bu hurafe değilmiş diyecek. Ama bakacak çok şey var. Sıra gelmedi ki. Ve baktıklarında ki söylüyorum bugün işte makalelerde, akademik makalelerde rahatlıkla görebilirsiniz parmak yapılarını, burun yapılarını, yüz yapılarını. Hatta ismin İngiltere'deki bir makalede bir kanalda da bunu yayınladılar. Aynı isme sahip insanların simalarındaki benzerlikler. Örnek veriyorum ismi Sercan. 1000 kişiyi topluyorlar Sercan. Mutlaka yüzlerinde o isme ait özellik var. Bir benzerlik var. Mutlaka. Şimdi isim biraz önce söylediğimiz gibi kişiye tesir etmiyor mu? Ediyor. Çünkü birine sen iyisin iyisin desen o iyi olur. Kötüsün kötüsün desen kötü olur. İsmini söylersen de o ismi olur. İşte Ahmet Ahmet dedikçe o Ahmet olur. Betül dedikçe Betül olur. Hatta bu isimle ilgili işte Ra eki olanlar bilmiş olur. Mesela Büşralar bilmiş olur. Kübralar bilmiş olur. Bilmese de biliyormuşçu olabiliyorlar. Şimdi bunu bilen kişi bende böyle bir şey var ben bunu yapmayayım diyebilir. Hakeza bunun alt temelinin olmaması veya alt temeli altının matematiğinin sistematiğinin araştırılmaması nedeni suistimaldir. Suistimal.
Bak bu konuda seninle fikrim. Peki bu suistimalin önüne nasıl geçer? Mesela ben bir devlet büyüyorsam atıyorum şu anda. Söylediklerin çok anlamlı, çok manalı. Ah nasıl kaçırmışız biz bunu diyorum şu anda. Fakat suistimal edilebilme olasılığı da çok yüksek bu işin. Bunun bir matematiği de yok. Bu nasıl peki? Hani bunun köşelerini dikdörtgen çizdirmiştim bana bir süre. Köşeleri nasıl belirleyeceğiz? Ya da belirlenmiş bir köşeleri var mı?
Var aslında. Sadece şu lazım. Doğru suistimal edilse de doğrudur. Sadece nazarlarda çirkin gözükür. O nazarlarda çirkin gözükmesinin ortadan kalkması için de bilmek gerekir. Yani halk, kamu, her neyse bununla ilgilenecek kişi bunun bunu yapanlar tarafından suistimal edilmemesi için aslında olağan bir şey, hayatın içerisinde olağan bir şey olduğunu ve kişilerin bunun üzerine basarak kendi karakterlerini ortaya çıkarmamaları. Şöyle daha açık anlatayım. Adam bir şekilde bu eski beyitlere ulaşıyor ve diyor ki bakın eldeki yüzdeki çizgiler bunu ifade ediyor. Adam kendine bir olağanüstülük atfediyor. Aa siz okuyabiliyor musunuz? Evet ben olağanüstü biriyim. İşte parmaklarına yüzükler, bir şeyler. Kendinde bir özellik ortaya çıkarıyor. Halbuki bunun mucidi sen değilsin ki. Bu zaten vardı. Sen sadece bunu icra ediyorsun. Belki tozlu raflar arasında kalmış da ortaya çıkardın. İşte şahısların işte hani nasıl ki abi el falına bakayım ablacım diyen romanların, çingenelerin nasıl ki bu elden ayaktan düşen bir faldır nazarına çekmiş durumları oluyor. Bu da bunun gibidir. Buraya inmesine izin vermemek bilmekle oluyor. Aynı şey gibi işte gelecekle ilgili bir haber veriyor eline yüzüne bakıp. Aa bildi falan. Hayır elinde yüzünde zaten bunun işareti var. Esas hayret verici olan eline ve yüzüne seninle ilgili, düşüncenle ilgili izler koyulması. Bunun okunması değil. Esas hayret verici olan bu izlerin, bu harflerin var olması. İşte sağ ve sol kaşınızın başlangıcındaki çizgiler mesela. Sol kaştan yukarı doğru bir çizgi çıkıyorsa bir dalak hassasiyeti. Sağ kaştan çıkıyorsa bir karaciğer hassasiyeti demektir. İşte sen dalağında hassasiyeti olan biriysen ve senin sol kaşındaki çizgi çok kalın ve yukarı doğru uzun uzun gidiyorsa sen ağzında büyükse hızlı yemek yiyorsundur. Çünkü dalak eski tabipler söyler yemeği az çiğnediğin için bozulur. Dalak bozulursa ne olur? Varis olur. Hemoroid olur. Çünkü hemoroid de yani halk arasındaki adı Bağsur'da çirkin bir tabir olacak ama hemoroidin yani damar yumuşamasının dalağın işlevini yapmaması ile birlikte varisin oluşmasının bir farklı versiyonudur. İşte sadece kaştan yola çıkarak kişinin organının doğru çalışmamasının hangi fiil dolayısıyla ortaya çıktığını ortaya koyabiliyorsun ve bunun önlemini alabiliyorsun. Bunun alt temeli ancak bilmeyle suistimal ettirilmez. Ama adam veya kadın bu tarz şeyleri insanların bilmemesinden yola çıkıp aa bakın ben biliyorum ve kaşifim deyip suistimal ediyor ve insanlar da diyor ki bunlar kötü insanlar ve bu kötü insanların ağzından çıkan şeyler iyi olamaz oluyor. O yüzden suistimalin önüne geçecek olan şey yine bilgidir.
Peki yurt dışında da suistimal edilebilir bir durum bu günün sonunda. Fakat tabii. Yurt dışında kullanılıyor bu bilgi.
Evet.
Benim anlamadığım hakikaten bu kadar önemli, insanın hayatını bu kadar pozitif yönde değiştirebilecek bir bilgiler silsilesi. Neden unutturuldu? Hadi onu geçtim. Diyelim ki çocuk 5 yaşında. Baktık el çizgilerine ve sporcu olma olasılığı çok yüksek. Potansiyeli çok yüksek bir çocuk. Bu çocuğu 10 yaşına kadar sporla ilgili aktivitelere yönlendirdik. İşte planlamasını yani kariyer planlamasını ona göre organize ettik. Sonra bu çocuğun el çizgileri 8,5 yaşında değişti. Değişir mi? El ve yüz çizgileri zamanla değişen bilgiler midir, değerler midir?
Evet, mesela hemen kısaca yine bir örnekle anlatayım. Sizin herkesin sol eli onun DNA'sından yani ailesinden, soyundan gelen kabiliyetleri taşır. Sağ el ise seçimlerini taşır. Mesela akıl çizgisi kimilerinde dümdüzdür, kimilerinde yamuktur. Aşağı doğru iner böyle. Aşağı doğru inen yani elin dip köşesine doğru akıl çizgisi iniyorsa bu sanatsal bir zekadır. Mesela sizin sol elinizde sanatsal zekayı gösteren bir akıl çizgisi var.
Bende mi? Attın.
Evet, tamam, bir misal veriyorum. Ama sağ elde pratik zekaya dönüşmüş. Bu şunu anlatır. Kişi sanatsal kabiliyetini ortaya koyacağı bir ortamda büyümemiş. Bu çocuk pratik olmaya zorlanmış. Git para kazan, çalış, işini yap. Ve tabii ki de adapte olabildiği için insan zihniyet itibariyle pratik tarafı gelişmiş. Ama soydan gelen sanatsal zekası vardı. Ama yaşayış, eğitim onu pratik olmaya zorladı. Bu konudaki başarısını veya başarısızlığını yine ele bakarak anlaşırız. Ama el çizgilerinin en basit, en temelde değişimi sağ ve sol eldeki farklılıklardan bile gözükür. İkisi de senin elin ve birisi soydan gelen yani hazır kabiliyetlerin, ikincisi seçimlerini verir. Ha, seçtiğin elde de değişir mi? Kesinlikle değişir. Mesela yakında bir tanıdığım vardı. Evlilik tarihiyle ilgili bir işaret var. İşte 29 yaşında evlilik gözüküyordu. Bir anda çizgisi silindi. Dedim ki ya sevdiğin kişi ölüyor ya aldatıyor seni affetmeyeceğim bir şey oluyor. Ki silindi çizgi yani artık evlilik gözükmüyor. Yani sevgi gözükmüyor yani sevgi yok oluyor. Ve gerçekten de aldatıldığını öğrendi ve evlilik olmadı. Yani yaklaşık 6 ay sonra evleneceklerdi. Ama çizgi bir anda silindi.
Allah Allah durduk yere.
Evet işte yaşam, kararlar, düşünceler ve çizgi silindi. Bu da bir gerçekliği ve sağlıkla ilgili işte karaciğerle ilgili rahatsızlık, beslenmeye bir dikkat ediyor, bir toparlıyor kendini, karaciğerle ilgili rahatsızlığı gösteren işaret siliniyor. Bu da zihniyetin, fizyolojinin doğru çalışması ve çalıştığı yöndeki kazanımı gösteren bir gösterge.
Peki yani o zaman ya çizgi nasıl yok oluyor ben hala anlamadım.
Kan oraya artık gelmiyor. Çünkü el çizgilerindeki oluşum al yuvarların oraya gelmesiyle olur. Bunu ben söylemiyorum. Yine söylüyorum. 1853'te George Messner söylüyor. Yine İngiliz. Diyor ki al yuvarlarla oluşuyor ve al yuvarların oraya gelişi beyin sinir ağlarının avuç içine gelmesiyle oluşuyor. Ve tabii ki de sen düşünceni değiştirdiğinde avuç içine gelen al yuvar sayısı değişiyor ve çizgi ya çıkıyor ya siliniyor.
Oo, peki yani o zaman böyle bir risk de var. Yani çocuğa baktık 8 yaşına kadar, hatta 9 yaşına kadar planladık, sonra o çizgi silindi. Planı değiştireceğiz o zaman.
Çizgi siliniyorsa zaten zihniyeti değişmiştir.
Çok enteresan.
Düşüncesi değiştiği için çizgi silinir veya yerine yenisi çıkar. Yani çocuk sporcu olarak yönlendirmeye başladınız. Çocuk ama okulda piyanoya kapıldı ve ona eğildi. Ve tabii ki yine istidadı var. Ve kaydı o tarafa. Sporculuk istemiyor. Yani daha sanatsal bir zihin istiyor. Pratik ve daha ziyade işte çözümleyiciyken artık biraz daha sanatsal ve üretici hale geldi. Ve tabii ki çizgi de ona doğru evrilecektir. Zaten onu hayatın gidişatından çizgiyi bile belirleyebilirsiniz.
O zaman belli periyotlarda
bakılmalı.
Bazı çizgilerde bakmamız lazım.
Tabii bakılmalı, değişir.
Hatta ne kadar periyotta?
Genelde gözlemlediğim, eğer şimdi kişilerin bazen hayatlarında inanılmaz dönüşümler oluyor. Bir anda kalbi kırılıyor, inanılmaz bir sükut hayali uğruyor. Diyor ki canınız cehenneme, ben artık eski adam ve eski kadın değilim. Bir disipline oluyor. Bir, işte o zaman inanılmaz bir değişim. Bir gecede bile görürsünüz. Bir gecede bile. Ama genelde 6 ay ile 1,5 yıl arasında kontrol edilmesi lazım.
Ondan sonra da kariyerinizi ya da yapacağınız iş planını organize etmeniz lazım.
Aynen öyle. Ben o yüzden eğitimlerde mümkün mertebe eğitim vererek insan ellerine ve yüzlerine hakim olmalarını ve değişimleri gözlemleyerek evet kötü besleniyorum, doğru beslenmeliyim, işte daha tembelim, daha iyiyim, kariyerdeki yükselişim işte şu tarihteydi, ileri gitti, demek ki daha sıkı çalışmalıyım gibi gözlemleyip önlem almalarını sağlıyorum.
Hiçbir şey için geç değil o zaman.
Hiçbir şey için geç değil. Onunla ilgili de örnek vereyim. Bir danışanım vardı, 40 yaşına kadar hiçbir şey yapamadı annesi hasta diye. 40 yaşına kadar ya, kader çizgisi dediğimiz kariyer çizgisi var, hiçbir şey yapamadı. Ama sonra annesi vefat etti. Öyle bir disiplin oluyor da çalıştı ki elinde de gözüküyor. 40'tan sonra müthiş bir kariyer diye.
Fevkalade elinde gözüküyor muydu?
Tabii. Yani oraya kadar yaşam yok gibi elde.
Ya çünkü... şimdi bir dakika. Evet. Şimdi ben 30 yaşındayım attım.
Evet.
Ondan 100 yıl önce. 30 yaşında sen baktın benim elime. X, Y, Z vesaire yorumlar yaptın.
Evet.
Ve ben planımı ona göre düzenledim.
Evet.
Ya da işte yani fikir aldım ve şey yaptım. 6 ay sonra sana yeniden geldim ve bu çizgi değişmiş olabilir.
Sen kendini değiştirdiysen değişir. Yine bir örnek vereyim. Çok yakın bir arkadaşım Muay Thai'cıydı ve 28 yaşına kadar çok zayıf bir kariyer gözüküyor. Bak dedim, sen tembel bir adamsın.
Kaç yaşında baktın buna?
22 yaşında bak. 22-23 yaşlarında. Ve dedim ki seyahat de gözüküyor. Dedim sen bu ülkeden gidiyorsun. Ama zamanla ilgili bir şey söyleyemem. Ama sen bu ülkeden gidiyorsun. Ama her halükarda sen de 28'e kadar bir hareket yok. Demek ki dedim sen 28'e kadar konfor alanından çıkamayan bir adamsın. Ama ve lakin bu senin zihniyetini gösteriyor. Yani sen 28'de konfor alanından çıkacağın gözüküyor. Ama bunu öne de çekebilirsin. 25'te de konfor alanından çıkıyor olabilirsin. Ama bu kafayla, bu bakış açısıyla, bu şartlarda sen 28'den önce konfor alanından çıkmıyorsun. Ve hakeza gerçekten öyle oldu. 27 yaşında Amerika'ya gitti, göçtü. Ve şu an orada gurbette olduğu için mecburen çalışacak. Konfor alanı diye bir şey yok. Deli gibi çalışıyor. Mesela burada şoförlüğü yoktu. Amerika'da şoför oldu falan. Yani araba kullanmayı falan öğrendi orada. Ve gerçekten hayatım dedi abi benim 28'de başladı dedi. Ondan önce gerçekten başlamıyormuş. Kısacası elden bunun nedenini de görüyoruz. Yani adamın neden kariyer çizgisi başlamıyor? Çünkü adam başlamıyor hayata. Konfor alanı onu tutuyor. Barınma baba sağlamış. Bir yerden anne sağlamış. Rahat.
Ya 28 oldu da gözüküyor yani. Yaşı
evet,
da gözüküyor.
Evet, yaşı gözüküyor tabii ki de.
Ya şimdi bunun hayatımızdan bu kadar, ya bu bilginin daha doğrusu bu kadar yok olması
talihsizlik.
Ya talihsizlik değil, bu bir planlanmış bir operasyon olmalı. Yani bir 5 yaşında çocuğun bundan sonraki hayatıyla ilgili eline bakarak bir kariyer planlamasının yapılabilecek olduğunu bilmek ve bu bilim yok saymak ve unutturmak o zaman bir proje gibi bir şey olmalı. Yani öyle mi?
Bir kasıt diyebiliriz.
Böyle yani mesela Mimar Sinan'ın devşirme bir çocuk olması ve elindeki çizgilerden yola çıkarak mimariye karşı yetenekli olduğu biliniyor ve buna göre eğitiliyor Osmanlı'da.
Zaman kaybetmiyor. Ne yapacağım? Nereye gideceğim?
Çok ama akıllıca, ama bunu nasıl unutturulmuş olabilir? Bana çok saçma geliyor bu.
Hatta o kadar yakın ki mesela Abdülhamit çok yakındır. Abdülhamit'in bununla ilgili sadece suçluların ellerine bakarak, baş parmaklarına bakarak suçlu olanları daha tespit eden ve suçsuz oldukları ile ilgili işaretler olanları da beraat ettiren birçok kararı var. Sadece parmak yapılarına bakarak suçla ilgili doneleri gösterir el ve yüz.
Ya da yatkınlığı.
Yatkınlığı da gösterir tabii ki de.
Ben
ve bu izole edilebilir.
Ben şimdi 50 yaşındayım.
Tamam.
Sen benim elime baktın. Dedin ki atıyorum sen ya bundan sonraki hayatında müzik yapma olasılığın yüksek dedin. Ben gitar çalmayı öğrenmeye başladım ama 6 ay sonra bu çizgi yok oldu. Böyle bir şey mümkün değil mi?
Mümkün. Çünkü düşüncenin özetini gördüğümüz için senin müziğe olan yatkınlığın zaten zihniyet itibariyle çevrenin, arkadaşlarının, rastlayacağın insanların seni zaten ona yönlendireceğiyle ilgili bir durumdur. Sadece eyleme geçmedin veya soydan geliyordu. Sadece eyleme geçecek alan bulamamıştın. Ve onun bulacağın alanı elde gördük. Evet 50'de malum başlıyor. Ama bıraktığında ve zihniyet itibariyle hayır canım ben daha kazançlı bir şey istiyorum, hobi istemiyorum, ben para kazanmak istiyorum dediğinde tabii ki de o durumla ilgili kariyer ilerleyişin olmayacağını göreceğiz.
Peki el yüz çizgisi değişir diyorsun.
Değişir.
Çünkü bir günde mi değişir peki?
Bir günde çok şiddetli şeyler yaşarsa değişir. Diyor ya bir günde çocukları adam yapan gün diye. Mesela savaşlar. 40 yaşındadır savaşa başlayan biri. Bir savaş mesela 10-15 yaşında olsa o 40 sene yaşanır. Bu tarz çok işte kayıplar, acılar vesaire tabii ki bir anda değişir. Ama genelde süreç takip ediyorsa ben disiplinli olacağım, sınavımı kazanacağım, KPSS'yi kazanacağım vesaire diyorsa bunlar değişecekse elde 6 ay ve 1,5 sene arasında değişiyor.
Sen o zaman insanların el ve yüz çizgilerine bakarak önümüzdeki 6 ayını attım ya da 1 yılın haritasını çizebiliyorsun.
Tabii ki de.
Ve çok korkutucu bir şey bu ya.
Olmak istediği yere neden olamıyor? Ona engel olan kendisindeki şeyin. Aslında bu kendinle savaşma sanatında bir silah.
Ya tabii ki.
Kendinle savaşmak için müthiş bir silah. Ve kendini yenen herkesin.
Ben bunu niye bilmeyeyim ki mesela? Yani bunu bilmek isterim.
Kesinlikle. Bilmeli de zaten.
Bak programın adı da bilinsin istedim. Koyduk bugün. Biz arkadaşlar programın adını ikinci bölümde bulabildik. Ama bak çok doğru bir iş yapmışız. Gerçekten bunların ne kadar bilinmesi lazım.
Bence de.
Ya peki bu kadar analitik sağa solu önü arkası belli olan bir durum. Bu neden devlet olarak yok sayılıyor ya da bilinmiyormuş gibi davranıyor ya da biliniyor da biz mi bilmiyoruz? Hani bunun nasıl bir şey bu?
Bu ilk başta köşe başlarında veya bu işle ilgili geçer akçe sözleri olan insanlar tarafından kabul edilmesi gereken bir şey. Ben yine söylüyorum sıra gelmiyor. Çünkü o kadar yeniden bazı şeylerin yenilenmesi, reform edilmesi ile ilgili durum var ki oraları sıralayalım. Mesela eğitimle ilgili hiçbir çaba, bir yükseliş, bir yenilik olamıyor. Çünkü başka şeyler işte inşa ediliyorsun, yeni bir şeyler oluyor vesaire. Ama ben bunu devlet bazlı değil de halk bazında uyandığında yine devletin kabul edeceğine kaniyim. O yüzden ben hani bir böyle birileriyle, siyasilerle bir araya gireyim de bugün böyle bir şey var, bunu kazandıralım gibi bir şeye kalkışmaktansa kendim bu mücadeleye girip elbette dikkat çeker ve ya tabii ya böyle bir şey var.
Ya bence biliniyordur Halit. Yani bu bilinmiyor olması
ama bilinmesiyle birlikte ne kadar fayda vereceğini bilmek aynı şey değil. Evet böyle bir şey var ama bu ne kadar fayda verebilir ve yani şöyle düşünün çok iyi bir silah ama asker kötü.
O zaman dejenere edilmesi muhtemel bir şey olduğu için çok promote edilmiyor ya da
kesinlikle.
Hani
kesinlikle. Silah çok güçlü ama onu kullanacak asker var mı? Yoksa o silah bela olur. Olmaz yani. Ama o silahı kullanacak birileri varsa o zaman o silah gerçek anlamda bize fayda verir. Diye de belki kalkışmıyorlardır.
Bu şimdi çok etkiledi beni. Peki bu haksızlık değil mi ya? Mesela şimdi 5 yaşında çocuk biz bunun el çizgilerine baktık. Böyle bir potansiyeli var dedik. Böyle bir kariyer planı çizdik. Sonra çocuğun 11 yaşında el çizgileri değişti. Ya böyle dramatik, keskin değişimler mümkün mü el ve yüz çizgilerinde?
Genelde benim gördüğüm dramatik değil tam tersi başarıya giden değişimler gördüm. Yani bir hastalık olan çizgi doğru düşünce biçimiyle ve yaşantıyla şifaya dönüştü ve o çizgi kayboldu. Tırnaklar çok güçsüz ve zayıfken tamamen kişi kendine dikkat etti, sporunu yaptı, beslendi, tırnaklar güçlendi. Saçlar dökülürken artık dökülmemeye başladı ve güçlendi. Yani fevkalade bir yani çok nadir dramatik. Mesela ismini vermeyeyim işte kaza sonucu hayatını kaybeden biri vardı mesela o değişmedi ve vefat etti vesaire ama genelde ben %90 hep bunu olumsuzken olumluya çevirmeyi başaran insanları gördüm. Evet konuştuk dedim ki evet bak yani burada bir başarısızlık gözüküyor istediğin hedefe giderken. Nedeni de senin şunu eksik yapman eline göre. İşte doğru saatte uyanmaman doğru beslenmemen.
O da mı gözüküyor?
Tabii yani kişi örnek veriyorum ne istiyor? Atanmak istiyor ama bununla ilgili potansiyelini gerçekleştirecek sahaya çıkmıyor. Mesele potansiyelin gerçekleşmesidir ama bedel ödemen lazım. Çalışman, doğru şeyleri yemen, doğru saatte uyanman vesaire ve bunları yaptıktan sonra kazandılar ve işte hatta bununla ilgili geri dönüşler alınca da ben çok da paylaşıyorum. Bir iki senede bazen oluyor, bazen bir senede oluyor, bazen daha erken oluyor ama dramatikten ziyade bu değişimler olumlu oluyor. Diyorum ki bak şu çizgi silinecek. Hatta yine bir hikaye anlatayım. 48-50 yaşlar arasında bir abimiz vardı. Kalple ilgili elinde hassasiyet gözüküyor. Yani kalbiyle ilgili problem yaşayabilir önümüzdeki bir iki senede. Ona da çizgiyi gösterdi. Bak bu çizgi dedim. Silinecek eğer doğru beslenirsem. Gidiyor sürekli margarinli çorbalar içiyor falan. Dedim ki bırak bunları. Bak çizgi burada. Bu değişecek. Beni ararsın dedim. Bir yıl olmadı bile ya. 8 veya 10 ay. Dedi ki o çizgi gitti dedi. Dedim demek ki değiştirdin kendini. O günden beri diyor asla o tarz şeyler yemedim diyor. Ve çizgisi düzeldi. Yani çizgi düzeldi. Zihniyet düzeldi. Fizyoloji düzeldi. Bunu da elden gördük.
Bu beslenme konusunu bir sonraki programda açacağız.
Evet.
Bu çok enteresan ve detaylı olacak. O zaman yani el ve yüz çizgileri değişebilir.
Değişir.
Bunu 6 ayda bir kontrol etmekte fayda var.
Evet.
Bu bir ilim fakat officially değil şu anda gözüken.
Evet. Batı'da fizyonomi diye aratırsanız çok daha fazla veri çıkacak.
Batı'da peki şey mi? Yani resmi ve değil herhalde orada da değil.
Yani neticede artık büyü bir okulda ders olarak okutuluyorsa. Evet. Adını unuttum sadece. Onu atacağım ben sana.
Allah.
Büyü bildiğiniz bir ders olarak bir üniversitede okutuluyor. Bu hukuk fakültelerinde el çizgileri askeriye mutlaka yer alacaktır. Mutlaka sadece birkaç adım kaldı yani.
El yüz çizgileri değişebilir. Arada bir kontrol etmek lazım ve hayatı buna göre organize etmek lazım.
Kesin.
Peki Halit'e çok teşekkür ederiz. İkinci bölüm el yüz çizgileri değişir miydi? Değişirmiş. Onu öğrendik. Arada bir kontrol etmek gerekiyormuş. Bunu öğrendik. Şimdi bir sonraki programda beslenmeyi konuşacağız. Doğru değil mi?
Evet.
Bir sonraki programda da doğru evlilik, doğru sosyal yaşantı ve bununla ilgili bilinmesi gerekenleri konuşacağız. Peki bir sonraki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.
Halit Emre Aslan'la Bilinsin İstedim bitti.